Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhaba sevgili arkadaşım, nasılsın?
Merhaba dostum. İyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim, biraz eksiğim. Fuarlar bitti. Hayatımda,
İnanmıyorum, inanmıyorum.
evet, hayatımda bir boşluk var. Ama Erzurum fuarı varmış diye duydum.
Ona da git, her şeye git. Bir şey söyleyeceğim. Gonya yolundayım diye bir video vardı. Konya'ya gidecektim ya ben geçen hafta. Sevgili
Evet.
dostlarım ve sizlerle her planım olduğu gibi bunu da paylaştım. Konya'ya gidemiyorum. Abi bu sene ikinci kez Konya planı yapılıyor ve ben Konya'ya gidemiyorum. Çünkü Robin'in okulu bana şöyle bir mesaj attı. Ya okuma bayramı 18 Mayıs'ta diye. Çünkü bunu son saniye söyleme lüksüne sahip olan tek yer okullar herhalde yani. Ben yani okuma bayramı Haziran'da olmaz mı abi birinci sınıfların okuma bayramı? Niye Mayıs'ta yapıyoruz?
Cehaletime ver, okuma bayramına katılman gerekiyor, değil mi?
Yani sonuçta bir ebeveyn olarak çocuğunun yani okuma bayramına katılırsın. Okuyor yani uzun zamandır okuyor. Bu yüzden hani bunu bu kadar bekletmesek de olurdu bence. Yani dolayısıyla Konya yatar arkadaşlar. Konya'ya gelemiyorum. Gelseydim ama bazı arkadaşların şeyi vardı. Çok hoşuma gitti işte. Bir yardımcı oluruz efendim görüşelim falan diyen. Çok teşekkürler. İnşallah Konya'da beni bekleyen her neyse onu bulmak istiyorum. Yani beni engelleyen de Konya'ya gitmemi.
Gerçekten bir şekilde Konya'ya gitmen istenmiyor kardeşim.
Galiba neden bilmiyorum. Yeteri kadar uygun görülmedim galiba Konya'ya. Konya'daki süper güçler beni istemiyorlar Konya'ya.
Of, onun dışında nasılsın? Her şey yolunda mı?
Onun dışında iyiyim. Her şey yolunda. Yani yetişkinlikle mücadele halimiz devam ediyor. Her gün olduğu gibi her sabah kalkıyorum ve bugün de yetişkinim diyorum.
Ya yetişkin
Öyle.
olmak çok sıkıcı bir şey değil mi? Arkadaşlar okul, öğrencilik falan bence o da kötü ya. Tamam vazgeçtim. Hepsi çok kötü. O da çok
Bayağı.
kötü, kusura
Bir
bakmayın.
noktadan sonra abi şey oluyor yani. Mesela ergenlik de çok kötü. Ya ergenliği bitirebilen insanlara benim saygım çok sonsuz. Ergenlikten çıktığınızı düşünüyorsanız bittiyse eğer omuz başlarınızı öpüp kendinizi tebrik edin ya. Çok büyük çile çünkü. Benimki çok uzun sürdü. 30'a kadar ergendim ben. Senin?
Bitmedi benim ya.
Demiş de olabilir ya bittiğini düşünüyorum umuyorum ya yani bunu tabii başkaları karar verir herhalde.
Yani şöyle, sonuçta bir iş hayatım var. Bir 12-13 yıllık bir hayattan bahsediyoruz. Bana bir şey yapmam için para veriliyor.
Evet.
Dolayısıyla yani bir yetişkinlik hayatı var. Ama benim herhangi bir olaya ilk tepkim hep ergence oluyor. Bunu
Değil mi?
yansıtıyorum ya da yansıtmıyorum ama bu gerçek.
Evet, çok zor, çok zor. Ergenlik çok zor, yetişkinlik daha da zor. Böyle şey büyük çile be yetişkin. Kimse bunu söylemiyor mesela. Çocukken bu çocuklara bu söylenmeli mi? Arkadaşlar hani yetişkinlik böyle çok da matah bir şey değil. Çok da şey yapmayın ya.
Yani mesela bize hiç anlatılmayan şeyler var. Evde duvarları silmek gerekiyormuş, kapıları silmek gerekiyormuş. Yani senin ya da birinin camı silmesi gerekiyormuş. Ayrıca abi yetişkin olunca sürekli bir yere bir ödeme yapman gerekiyor. Ya senin, ya eşinin ya da ki her kimse yani bir ailede birinin sürekli bir ödeme yapması gerekiyor. Ben hiç
Evet.
hoşlanmıyorum ödeme yapmaktan.
Ya bu hiç söylenmedi ki. Ya bu ya yani niye bize şey yaptınız? Hani böyle işte şöyle okullar okuyun, sınavlara çalışın bilmem ne. Bu muydu ödülü ya?
Bir de bir şey
Ya
daha
bu muydu
söylemek
ödülü?
istiyorum. Böyle şey, iyi okullarda okuyorsun, iyi kariyerin olsun diye falan ya. Sonra iyi okullarda okuduktan sonra iş hayatında öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki, ben böyle insanlarla karşılaşmamak için iyi okullarda okumadım mı
Evet.
diyorsun yani. Bu
Ya
da...
hep fırsat olmuş ya.
Evet.
Ya inanılmaz bir şey. Baya baya yalanlarla kandırıldık sevgili dostlar ya.
Siz de
Yalanlarla koca.
kandırılıyorsunuz. Hepimiz kandırılıyoruz arkadaşlar.
Evet, kanmayın diyeceğim de kanmayıp ne yapacaksın? Aman.
Hayır, bu arada
Yaşayacağım.
ya bak, ben çalışmayı falan seviyorum. Çalışmazsan daha sıkıcı her şey. Yani çünkü o boşlukta da bunalım kaçınılmaz olur. Zaten para
Peki.
kazanmak lazım. Hadi gerekmiyor diyelim. Yine de çok sıkıcı oluyor. Böyle de sıkıcı. Ne yapayım böyle küçük anlarda? Ya bence ne biliyor musun? Yetişkinlik mecburen küçük anlardan mutlu olmayı, zevk almayı öğrenmek. Yani bunu da çocukken yapabilirsin ya da yapamazsın. Yani en kısa zamanda alışmak gerekiyor buna gerçekten.
Evet, yani şeye bir de şey kandırmacasına kanmamak lazım. Kendimiz iyi hissedeceğiz. Böyle mutlu olacağız. Şöyle yok abi öyle bir şey. Öyle bir gerçeklik yok. Yani mutluluk bence sadece çocuklukla, eğer iyi şanslı bir çocuksan, çocuklukla özdeşleştirilebilen bir şey. Yetişkinlikte o küçük keyifli anların tadını çıkarma sanatı. Başka bir şey değil yani. Vay be. Yıkıldık be.
Allah kahretmesin. Hadi birazdan modumuzu düşürelim ve bir şeylerden
Hadi.
bahsedelim.
Hadi şu şeye girelim artık. Şu meşhur davaya bir girelim.
Bunu çok istediniz. Siz istediniz diye yapıyoruz. Bayağı şey, gerçekten bu Netflix'e geldiğinden beri Asunta olayı, Asunta
Evet.
case işte. Çok fazla mesaj attınız. Bizim de ilgimizi çekti. Belgeselin ilk bölümü çok sıkıcıydı. Belgesel değil daha doğrusu.
Dizi.
Canlandırma, film, dizi. İlk bölüm çok sıkıcıydı ama sonra akıyor. Değil mi o? Sen ne düşünüyorsun
Evet.
başlamadan?
Yani ilk bölüm biraz şey yani gıy gıy gidiyor ama sonra güzel akıyor. Ben şey gibi seyrettim bir tane. Gerçek olay değil de böyle bayağı hani bir polisiye diziymiş gibi seyrettim. O yüzden biraz daha böyle keyfini çıkarabildim. Ama şey ya değişik olmuş. Sonunda bu diziyi de biraz konuşuruz. Hani olayı biz kendi cephemizden biraz anlatalım. Ondan sonra diziyi överiz ya da gömeriz. O da bizim tercihimiz.
Dizi dışında da dizide bulamayacağımız detaylar da var. Olabildiğince iyi bir şekilde araştırmaya çalıştık. Bir eksiğimiz, bir yanlışımız olursa lütfen bize ulaşın. Nereden ulaşacağınızı biliyorsunuz. Instagram'dan bizi takip edin, yorum yazın falan filan diyorum. Ve başlıyorum. İspanya'dayız. İspanya'nın kuzeyinde La Coruña'ya bağlı 19 bin nüfuslu Teo beldesindeyiz. Burada polis 21 Eylül 2013'te bir cumartesi günü saat 10:17'de 12 yaşındaki bir kızın kayıp haberini alıyorlar. Kızın annesinin adı Rosario Ortega, babasının adı ise Alfonso Bastera Camboro. Arada başka isimleri de var bu insanların galiba ama ben şey hızlıca İspanya'nın çok detaylarına girmeden bu aileyi de biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Anne Rosario önde gelen Galicialı bir aileden geliyor. Annesi üniversitede saygın bir sanat tarihi öğretim üyesi, babası ise avukat ve Fransa'nın Fahri Konsolosu. 7 ay arayla her ikisi de evlerinde aniden hızlı bir şekilde 2011 ve 2012'de vefat ettiler. Rosario Santiago de Compostela Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış ve mezun olduktan sonra babası da avukattı demin söylediğim gibi babasının şirketinde çalışmış. Ayrıca İngiltere'de The Guardian'ın var olmadığını doğruladığı, aslında böyle bir okul yok, Londra Yüksek Hukuk Okulu'na gittiği iddia edilmiş. Tabii baba da avukat ya, salla yaz kardeşim CV'ne bir şeyler. Neyse, 1997 yılında Fransa konsolosluğuna atanmış ve bu görevi de babasından devralmış. Vaa wow, monarşi. Her neyse, bunun konuyla hiçbir alakası yok. Rosario 1990 yılında Bilbao doğumlu gazeteci Alfonso Bastera ile tanışıyor. İkili 1996 yılında evleniyorlar ve ailesi tarafından Rosario'ya verilen büyük bir dairede yaşıyorlar. Thanks to that. Rosario'nun lupus eritematozotus hastalığı var. Yani vücutta pek çok organı birden tutan romatizma ile alakalı bir hastalık. Bu hastalıktan dolayı doktorlar Rosario'nun hamile kalmasının pek de doğru olmayacağı yönünde karar veriyorlar. Özellikle gebe kalındığı dönemde hastalık tam olarak kontrol altında değilse gebelikte kötüleşme olasılığı daha fazla. Hastalık gebelikte alevlenmese bile, yani bir şekilde hamileliği iyi geçirse, çocuğu doğursa bile loğusalık döneminde, yani doğum sonrası dönemde de alevlenme riski yüksek. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Bu çift evlat edinmeye karar veriyorlar. Bunun için de Çin'e gidiyorlar. 2000'lerin başında bu arada bu trend gibi bir şeydi. Hala var mı bilmiyorum ama ben çocukken çok duyduğumu hatırlıyorum işte, ya da Amerikan dizilerinde mi görüyordum emin değilim. Böyle sürekli bir Amerikalı aileler, işte Avrupa'daki aileler uzak bir yerlere bayağı sömürge devamı gibi küçük küçük çocuklar
Evet.
alıyorlardı. Hatırlıyorsun değil mi?
Uzak doğudan böyle sürekli bir şey hali vardı. Gidip işte evlat edinip gelme hali vardı. O evet bir trend gibi bir şeydi ya gerçekten.
Evet, gerçekten. Neyse, bu ailede evlat edinmek için Çin'e gidiyorlar ve 2001 yılında Çin'de Guiyang Enstitüsü'nde Asunta ismindeki kız çocuğunu evlat ediyorlar. Asunta 2000 doğumlu. Çin'de Fan Yong olarak doğmuş. 9 aylıkken 1964 doğumlu Alfonso ve 69 doğumlu Rosario tarafından evlat ediniliyor. Asunta, Santiago şehrinde evlat edinilen ilk Çinli çocuk ve tüm Galicia'daki ilklerden biri aslında. Asunta'nın yetenekli bir çocuk olduğu biliniyor. Baleyi çok seviyor, keman çalıyor, piyano çalıyor ve hepsinde de çok yetenekli. 21 Eylül'de kayıp ihbarı verildikten bir gün sonra 22 Eylül 2013'teyiz. O günün sabaha karşı bir sularında iki genç erkek arabalarıyla giderken yine Teo beldesine bağlı dağ yolunun kenarında bir beden fark ediyorlar. Hemen polise haber veriyorlar. Cansız beden bir kız çocuğuna ait ve el ve ayak bilekleri turuncu bir iple bağlı. Polis olay yerine vardığında kızın Çin asıllı olduğunu fark ediyor ve hemen kim olduğunu anlıyor. Demin dediğim gibi bölgede Çinli kız çok fazla yok. Yok yani. Bu kız bir gün önce kayıp ihbarı verilen Asunta'dan başkası değil. Ancak bulunan bedenden, cesetten pek çok soru işareti doğuyor. Çünkü nerede bulunuyor beden biliyor musunuz? Bulunduğu yer anne Rosario'nun yine Teo'ya bağlı olan Montuto'daki kır evine sadece 5 kilometre uzaklıkta. Enteresan. Birazcık daha olayı anlatayım, sonra zaten konuşuruz olacağıyla. Asunta'nın kaybolduğu ilk olarak 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 10:17'de ailesi tarafından polise bildirilmiş. O gün öğleden sonra babasının evinde birlikte öğle yemeği yemişler. Asunta saat 14'te bir bankanın güvenlik kamerasında babasının evine doğru yürürken ve aynı güvenlik kamerasında saat 17:21'de annesinin evine dönerken görülmüştür. Rosario ise anne aynı güvenlik kamerasında Rosario anneydi değil mi? Ben bu İspanyol isimlerini karıştırıyorum. Evet, Rosario anne aynı güvenlik kamerasında 17:28'de eve doğru yürürken görünüyor. Rosario ilk olarak müfettişlere Asunta'yı evde ödev yaparken bırakarak akşam 7 sularında evden ayrıldığını söylüyor. Ailenin Santiago'nun yaklaşık 20 dakika dışında bulunan Montuto'daki kır evine tek başına gittiğini, çocuğun tek başına gittiğini ve akşam 9:30'da evine döndüğünde Asunta'nın kayıp olduğunu söylüyor. Rosario, Asunta'nın babasını ve birçok arkadaşını aradığını ancak hiçbirinin küçük kızı görmediğini söylüyor. Müfettişler daha sonra annenin, Rosario'nun ve Asunta'nın Montuto'ya giden yol üzerinde bir benzin istasyonunda saat 18:20'de çekilen ve Rosario'nun zaman çizelgesiyle Asunta'yı o öğleden sonra evde bıraktığı hikayesiyle çelişen CCTV kayıtlarını ele geçiriyor. Yani biraz önce söylediğim evde bırakma hikayesini tamamen yalanlayan görüntüler var elimizde. Benzin istasyonundaki görüntülerden bahsediyorum. Ne var bu görüntülerde? Bu görüntülerde Rosario'nun aracı giderken şoför yanı yolcu koltuğunda Asunta'nın boylarında bir silüet görünüyor. Kendisine bu kayıtla ilgili sorular sorulan Rosario hikayesini değiştiriyor ve bu kez Asunta'nın kısa bir süreliğine kendisiyle birlikte kır evine geldiğini, ancak çocuk ödev yapmak istediği için onu hemen şehirdeki eve geri götürdüğünü söylüyor. Wow. Rosario, Asunta'yı eve bıraktıktan sonra Asunta'nın bali dersi için bir eşya almak üzere bir spor malzemeleri mağazasına gittiğini, ancak çantasını Montuto'da unuttuğunu fark edince içeri girmediğini iddia ediyor. Rosario daha sonra çantasını almak için Montuto'daki kır evine geri döndüğünü, ardından bir benzin istasyonuna girdiğini, ancak indirim kartının olmadığını fark ettiği için deposunu doldurmadığını iddia ediyor. Okey. Polis Santiago çevresinde 33 güvenlik kamerasının görüntülerini inceliyor ve Rosario'nun arabasının o öğleden sonra gittiğini iddia ettiği yolların hiçbirinde görüntüsüne rastlamıyor. Hikayesini check ediyorlar, yani yoldaki kameralara bakıyorlar. Ama hiçbir şey yok. Efendim, davadan sorumlu polis anne kızın Montuto'daki evlerine akşam 6'dan hemen sonra geldiklerini ve Rosario'nun evden akşam 9 civarında ayrıldığına inanmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra Rosario anne ve müfettişler birlikte kır evine gitmiş ve burada Rosario'ya evin suç mahalli olabileceği gerekçesiyle hiçbir şeye dokunmaması gerektiği söylenmiş. Rosario polise tuvaleti kullanması gerektiğini söylüyor. Bir memur onu üst kata kadar takip ediyor ve onu yatak odasındaki bir çöp kutusunun içindekileri almaya çalışırken buluyor. Çöp kutusunda Asunta'nın bedeninin bulunduğunda kol ve bacaklarının bağlı olduğu turuncu sicim türünden bir parça var. Söylemiştim ya ellerinde küçük bir sicim vardı diye. Bu ipin kaynağını buluyorlar. 24 Eylül Salı günü kızın cesedinin yakılmasının ardından Rosario tutuklanıyor, anne tutuklanıyor ve ifadesindeki tutarsızlıklar, çelişkiler ve versiyon değişiklikleri nedeniyle suçlanıyor. Bu sırada tabii ki şey diyorlar işte çocuğu ölmüş işte farklı bir hikaye anlatmış olabilir, unutmuş olabilir bilmem ne, neyi çelişkiliymiş, ne tutarsızmış falan diyorlar. Bir gün sonra da Asunta'nın babası Alfonso da tutuklanıyor ve haklarında soruşturma başlatılıyor. Şimdi bundan sonra işler biraz karışacak. Tek tek tüm detayları vermeye çalışacağız. Ama burayı dikkatle dinlemekte fayda var arkadaşlar. Olabildiğince tekrar etmeye çalışacağım. Dediğim gibi bir şeyleri atlarsak siz de bize yazın biraz karışık. Şu buraya kadar kısa bir toplayayım öncelikle. Neler vardı? Asunta hakkında küçük kızımız var. Çin'den evlat edinilen kızımız. Annesi kayıp ihbar veriyor. Ertesi gün kızın cesedi bulunuyor. Anne hikayeyi anlattığında işte en son çocuk neredeydi, kırevindeydi, şuradaydı, buradaydı derken çelişkili ifadede bulunuyor. 2 gün sonra gözaltına alınıyor. Bundan bir gün sonra da baba gözaltına alınıyor. Evet, Olcay buraya kadar bir şey söylemek ister misin?
Hayır, yani olay tam olarak böyle başlıyor ve bundan sonrası gerçekten tam anlamıyla karışıyor. Yani işler hepsi birbirine giriyor. Yani şeyde dizideki buraya kadarki versiyonda şeyi görüyoruz. Tabii hani verdikleri tepkileri çok detaylı yazılan kaynaklarda görmedim ama şeyde annenin de babanın da büyük tepkiler verdiğini, işte kızın cesedinin bulunduğunda işte ağladıklarını vesaire görüyoruz dizide. Muhtemelen onlar daha iyi kaynaklardan bulmuşlardır. Buraya kadar böyle. Devamı bayağı bir karışacak.
Evet, kız neden vefat etti bu arada? Adli tabip Asunta'nın boğulma sonucu öldüğü sonucuna varıyor. Ama yapılan toksikoloji raporunda ilginç bir detay açığa çıkmış. Asunta'ya öldüğü gün en az 27 lorazepam hapı verilmiş. Bu miktar bir yetişkin için geçerli yüksek dozaj miktarının 9 katından daha fazla. Yani bu ilacı bir yetişkinin alması bile 9 kat daha fazla. Yani çok yüksek derecede bir hap verilmiş bu çocuğa. Nedir lorazepam? Anksiyete bozukluğu, uyku sorunları, şiddetli ajitasyon, alkol yoksunluğu ve kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaya karşı tedavi olmak için kullanılan bir hap. Peki kime reçete edilmiş bu reçeteli bir hap? Yani nereden bulmuşlar? Doktoru tarafından Rosario'ya. Neden? Çünkü Rosario depresyon hastası ve kötü günler geçiriyor. Rosario kimdi? Anne. Fark ettiyseniz bir annenin evi dedim, babanın evi dedim falan. Bunların arası nasıl, neler olmuş falan onları size birazcık anlatmak isteyeyim. Biraz ailenin durumundan bahsedelim. Anne babanın, Alfonso ve Rosario'nun ilişkisi pek de iyi değil arkadaşlar. Özellikle 2013 yılının başında beklenmeyen bazı gelişmeler oluyor. 5 Ocak 2013'te Alfonso baba karısının e-postalarını karıştırırken aldatıldığını öğreniyor. Ayın 8'inde aralarında büyük bir kavga çıkıyor ve ayrılıyorlar. Baba Alfonso, anne Rosario'ya sürekli olarak sitem ve suçlamalar içeren mesajlar gönderiyor. Boşanma kararı 14 Şubat'ta karşılıklı anlaşmayla alınıyor. Alfonso bir psikoloğu görmeye gidiyor ve zamanla çiftin arasındaki ilişkiler bir dengeye oturuyor aslında. Alfonso kızına ve lupus hastalığının yanı sıra depresif dönemlerden de geçiren Rosario'ya yani eşine işte eski eşine bakıyor. Karşılığında Rosario da ona maddi yardımlarda bulunuyor. Birbirlerine yakın yaşıyorlar ve Alfonso istediği zaman kızıyla da birlikte olabiliyor. Asunta zamanının iki ev arasında bölüştürüyor. Aralarında kısa mesafe var bu iki evin. Yürüyerek bir oraya bir buraya gidiyor. Yani boşanma sonrasında da bir şekilde düzen oturtulmuş gibi gözüküyor aslında. 26 Haziran'da Rosario anne hastalığının kötüleşmesi, baş dönmesi, yürürken dengesizlik ve bir göz kapağının düşmesi nedeniyle Santiago Hastanesi nöroloji bölümüne yatırılıyor. Kendisi 1 Temmuz'a kadar yaklaşık bir hafta hastanede kalıyor. Bu arada bu sırada onunla sadece eski kocası, işte çocuğun üvey babası yani Alfonso ilgileniyor. Evlatlık olduğu için üvey dedim aynı adam gereksiz detay vermeyeyim şimdi. ve hastane günlerinden sonra şöyle bir teklifte bulunuyor. Şey, sevgilisi aldatıyordu ya kadın kocayı. Sen bu adamla ilişkini kes diyor ve ben de sana da bakayım, çocuğa da bakayım diyor. Yani zaten galiba sevgiliyle de ara çok iyi değil çünkü bu sırada da eski koca bakıyor ya. Kadın da okey diyor, tamam yapalım bunu diyor. Neyse 1 Temmuz gibi hastaneden çıkıyor ve birkaç gün sonra çok değişik bir olay oluyor. 4 Temmuz'u 5 Temmuz'a bağlayan gece açıklanamayan garip bir olay meydana geliyor. Gece saat 2.30 ile 4.30 arasında bir adam Asunta'yı odasında boğmaya çalışıyor. Rosario anne bununla ilgili anahtarların dikkatsizce kapıda bırakıldığını iddia ediyor. Uyurken bazı sesler duymuş ve kızının odasına gittiğinde işte kalkmış sesleri duyduktan sonra lateks eldivenler giymiş güçlü yapılı ve kısa boylu bir adamın ellerini kızının boynuna doladığını gördüğünü söylüyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Şey, gecenin bir vakti uyanıyorsun anahtar işte bir sesler falan bir adam çocuğunu boğmaya çalışıyor. Bu adam basında
Korkunç
siyah
bir
giyen
şey ya.
evet çok korkunç çok acayip ve şey tepkiler falan çok garip. Bu daha sonra haberleştiriliyor tabii ki basında siyah giyen adam olarak tanımlanıyor bu adam. Rosario adamı yakalıyor anne yani. Adam anneyi zorla itiyor ve kaçıyor. Şaşırtıcı bir şekilde anne bu olayla ilgili yardım istemek için kimseyi aramıyor. Polise haber vermiyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Gece yarısı böyle bir şey oluyor ve siz polise bile haber vermiyorsunuz. Çocuğunuzu
Ha.
öldürecek adamın teki.
Polise gitmeyi bırak. Abi çığlık çığlığa kafayı yersin. Apartman inler yani. Hani daha polise gidemeden herkesin olaydan haberi olur yani.
Evet. Bu arada sadece tek tuhaf olan şey haber vermemesi de değil. Rosario'nun annenin apartmandaki komşulardan birinin köpeği var. Apartmana giren bütün yabancılara havlıyor. Biliyorsunuz köpeklerin çoğu öyledir zaten. O gece şey olması gerekir değil mi? Büyük işte itişme, kakışma bir adam giriyor köpek havlıyor falan. Köpek havlamıyor. Aa, neden giren yabancı biri değil mi acaba? Gerizekalılar çok pardon. Neyse demin söylediğimiz gibi anne şikayette bulunmuyor. Asunta küçük kızımız WhatsApp üzerinden en yakın arkadaşına o gece birinin onu öldürmeye çalıştığını söylemiş ama daha sonra bu konuyla ilgili de hiç konuşmamış. Başka bir arkadaşıyla çıktığı okul gezisinde Asunta hikayeyi korkuyla ve üzüntüyle anlatıyor ve arkadaşı da annesine söylüyor. Annesi de artık şey kızın kendi annesine işte irtibata geçerek bu olayı bildir diyor yani bunu polise söylemek zorundasın diyor. Rosario da küçük kızın annesine, arkadaşının annesine yani ihbarda bulunduğunu söylüyor. Yani işte bulundum ben zaten falan diyor. Ama hiçbir şekilde ihbarda bulunmadığını biliyoruz efendim. Oh, 9 Temmuz'da Alfonso baba kızını müzik dersine uyuşukluk ve baş dönmesi belirtileriyle getiriyor. Asunta'nın alerjisi olduğunu ve alerji ilacının bu reaksiyona neden olduğunu iddia ediyor. Daha sonra 22 Temmuz'da öğretmeninin Asunta'nın iyi çalamadığını, yarı uykulu olduğunu ve müzik dersinden bahsediyorum orada şey müzik enstrümanını çalamadığını, yürümekte zorlandığını fark etmesiyle benzer bir olay meydana geliyor. Asunta'yı sorguladıktan sonra kız annesinin ona tadı kötü olan beyaz bir toz verdiğini ve bunun onu saatlerce uyuttuğunu ifade ediyor. Aradan biraz daha zaman geçiyor. Ağustos ayındayız. Rosario'nun depresyon ve anksiyetesi şiddetleniyor. Onunla yine Alfonso ilgileniyor. Asunta bu ayı ailesinden uzakta. Önce 30 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kadar Villanova'da vaftiz annesinin yanında geçiriyor. Daha sonra 28 Ağustos'ta Rosario'ya ev işlerinde yardım eden bakıcısı kadınla birlikte kırsaldaki eve gidiyor. Yokluğu sırasında ailesi onu her gün arıyor, telefonla konuşuyorlar. Ancak hiçbir şekilde görüşmüyorlar. Yani fiziksel bir ziyaretten bahsedemeyiz. Kız bu sırada nasıl? Neşeli, mutlu ve kaygısız gözüküyor. Evet, şimdi kızın bedeninin bulunmasından sonraki olayları çok azıcık anlatacağım. Sonra sözü arkadaşım Olcay'a bırakacağım. Size kısa bir küçük bir zaman çizelgesi yaptık. Olayın meydana geldiği gün saat öğleden sonra 1.55'te Asunta evinden ayrılıyor. 5 dakika sonra saat 2'de birlikte öğle yemeği yiyeceği babasının dairesine giderken bir banka şubesinin kamerasının önünden geçiyor. Buradan biz zaten hikayemizi doğrulayabiliyoruz, zaman çizelgemizi oluşturabiliyoruz. Birkaç saat sonra saat 4.59'da babası cep telefonundan kendi dairesinde o sırada birini arıyor. Bir arama kaydediliyor telefon geçmişine bakıldığında. Saat 5:21'de Asunta'da aynı kameranın önünden geçerek annesinin dairesine geri dönüyor. 27 dakika sonra 5:28'de Rosario dairesine geri yürüyor. 5:38'de Asunta'nın cep telefonu annesinin Santiago'daki dairesinde bulunan bir bağlantıyı kaydediyor. Telefonundan bir sinyal geliyor yani. Saat 6:12'de Rosario dairenin garajına girerken başka bir kamerada tekrar görünüyor. 10 dakika sonra 6:22'de Rosario'nun kullandığı araba Krev'ine giderken bir kavşaktan dönüyor. Oradaki kameraya yakalanıyorlar. Arabada onu ve kızının işte figürleri gözüküyor. Saat 6:35'te Muntutu'daki evin alarmı kapatılıyor. Akşam saat 7-8 arası adli tıbba göre Asunta'nın tahmini ölüm saati. Vücut ısısı ölçülmediği için bu tahmin yaklaşık bir sonuç vermekte. Tam saatinden emin olamıyoruz. Saat 7:29'da anne internetten bir şeye bakıyor. Yani internet veri bağlantısını kullanıyor. Saat 8:47'de babanın cep telefonundan gelen bir bağlantı kaydediliyor. Saat 8:53'te Muntu'daki evin alarmı yeniden aktive ediliyor. O saatlerde bir komşuları Rosario'yu, anneyi arabasındayken görüyor ancak kızı yanında görmediğini belirtiyor. Saat 9'da baba banka şubesinin objektifinin önünde 9 defaya kadar teker teker geçiyor. Kameralara yakalanıyor 9 kez. 5 dakika sonra Asunta'nın cep telefonuna gelen bir bağlantı kaydediliyor. Saat 10:31'de aile Asunta'nın kaybolduğunu merkez karakoluna bildiriyor. Yaklaşık saat gece 12:39 gibi bir komşu cesedin daha sonra bulunduğu yerden bu saatte geçerken olağan dışı bir şey görmediğini, orada ceset falan bulunmadığını iddia ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, aslında beden bulunuyor ya, bedenin orada olduğu düşünülen saatte bir komşu oradan geçmiş ama orada hiçbir şey görmediğini söylüyor. Saat yaklaşık 1:30 gibi iki arkadaş arabalarıyla giderken kızın cesedini buluyorlar. Yani yaklaşık bu bir saatlik süreçte beden buraya konmuş gibi olabilir diye bir sonuç çıkartabiliriz buradan. Saat 1:39'da sivil muhafızlar iki kişinin bir ceset bulduğunu iddia ettiğini bildiriyor ve sabah 7'de ceset olay yerinden alınıyor. Cesedin incelenmesi sırasında adli tıp uzmanları cinsel saldırıdan şüphelenildiği için delilleri yok etme veya kirletme konusunda rektal ateş ölçümü yapmıyorlar. Kulak ya da burun boşluğu gibi herhangi bir şekilde herhangi bir noktadan ateş ölçümü yapmadıkları gibi ölüm zamanının tespit edilmesi, edilmesi için gerekli ortam sıcaklığını da ölçemiyorlar. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Bir şeyleri almıyorlar, örnek falan almıyorlar. Ceset yaklaşık 4 saat boyunca yamaçta, 12 saat boyunca da soğuk bir odada yattıktan sonra ölüm zamanının doğru bir şekilde hesaplanmasını engelleyen bir başka prosedür olan gözdeki camsı cisim çıkartılmıyor. Rosario'nun savunma avukatı tarafından çağrılan iki adli tıp profesörü otopsi raporunda belirlenen saat aralığının açıkça gerekçelendirilmediğini belirtiyorlar. Evet olacak. Lütfen devam eder misin?
Evet, en son çizelgemizden önce, zaman çizelgemizden önce Rosario da, Alfonso da, anne de, baba da gözaltına alınmıştı. Ebeveynler 3 gün boyunca birbirlerine yakın iki hücrede tutuluyorlar ve burada tüm konuşmaları sorgu hakiminin emriyle rızaları olmadan kaydediliyor. Bu arada bu sorgu hakimi dizide çok büyük bir rol oynuyor. Hani birçok şeyi yönlendirdiği iddia ediliyor. Bunu bölümün sonunda konuşuruz tekrar. Daha sonra mahkeme bu kayıtların geçerliliğini iptal etti. Çünkü rızaları olmadan kaydedilmişti bu konuşmalar ve duruşmada kullanılmaları yasaklandı. Asunta'nın saçı üzerinde yapılan bir analiz, ölümünden 3 ay önceki 3 ay önce yüksek dozda lorazepam kullandığını ortaya çıkarmıştı ki bu da müzik akademisindeki öğretmenlerin baş dönmesi ve uyuşukluk ifadeleriyle ilişkili olduğu gözüküyor. Suçlama, kasıt ve akrabalık gibi ağırlaştırıcı faktörler nedeniyle konu kasıtsız adam öldürmeden cinayete çevriliyor. Rosario'nun babasının bir kuzeni gazetecilere bir açıklama yapıyor bu sırada. Rosario annenin, babasının kuzeni yani. Diyor ki Asunta'nın büyük anne ve büyük babanın varisi olması nedeniyle suçta ekonomik bir neden olduğunu söylüyor bu adam. Rosario'nun anne ve babasını da öldürmüş olabileceğine işaret ediyor. Niye? Bir sene önce 2011-2012'de sırayla anne ve babası ölmüştü ama herhangi bir otopsi yapılmadı üstlerine. Doğal ölüm gibi gerçekleşti. ve işte yani defnedildiler. Ve bu kuzen böyle bir şey iddia ediyor. Yani büyük anne ve büyük baba varis olarak Asunta'yı atamıştı. Dolayısıyla gelen parayı kullanabilmeleri için aslında Asunta'nın da ortadan kalkması gerekiyor gibi bir resim çiziyor ortaya. Ancak daha sonra ortaya çıkıyor ki hayır öyle değil. Rosario tek mirasçı. Ebeveynleri torunlarına yaşamı boyunca herhangi bir bağışta bulunmamış. Asunta'nın ölümünden bir yıl önce büyük anne 77 yaşında, 7 ay sonra da baba 88 yaşında kendi yataklarında her ikisi de doğal nedenlerle ölmüş gibi gözüküyor. Ölüm belgeleri sorunsuz bir şekilde imzalanmış ve bu iki ölümle ilgili herhangi bir şüphe kaydı açılmamış. Polis cesetlerin yakılması nedeniyle defnedilmemişti pardon, cesetlerin yakılması nedeniyle daha fazla araştırma da yapmamış ve yapamamış dolayısıyla. Ekim 2013 başlarında polisin merkezi suç laboratuvarı Asunta'nın tişörtünde bazı lekeler tespit edildiği için o lekeleri inceleyip bunun meni lekesi olduğunu tespit ediyor. Aslında bir cinsel saldırı yoktu ama bu tişörtte bir meni lekesi durumu söz konusu. Ya bunun nasıl olacağı konuşuluyor yani herhangi bir cinsel saldırı yok. Bu meni lekesi nereden gelmiş olabilir? Sadece iki noktada var. Bu araştırılıyor ama burada da yani laboratuvarın bir komedisi ortaya çıkıyor. Bu iki meni lekesinde Madrid'de ikamet eden Kolombiyalı genç bir adamın genetik profili bulunuyor. Genç adam evindeki bir partide reşit olmayan birine tecavüz etmekle suçlanmış ancak daha sonra beraat etmiş. Bu nedenle Asunta'nın tişörtünün analiz edildiği aynı laboratuvarda ve aynı soğuk odada üzerinde meni örnekleri bulunan bir prezervatif bulunuyormuş. Ve belli ki bulgularda kontaminasyon yani kirlenme söz konusuymuş. Yani bayağı Asunta'nın tişörtüne gelen bir kirlenme söz konusu. Çünkü bu genç adamın, bu Kolombiyalı ve Madrid'de ikamet eden genç adamın sağlam bir mazereti var. O gece Madrid'de kız arkadaşı, kız kardeşi ve kız kardeşinin bir arkadaşıyla akşam yemeği yiyor ve Facebook'ta da bu yemeğin fotoğraflarını paylaşmış durumda. Dolayısıyla örtüşüyor. Bir de akşam yemeğinin faturası da fotoğraflarda görülen işte tarihle örtüşüyor. Buna rağmen Rosario ve Alfonso Basterra'nın savunmaları şüpheleri basının Meni adam olarak adlandırdığı bu üçüncü adama yöneltmeye çalışıyor. Basının da isim bulma yeteneği muhteşem.
Hiç güleceğim yoktu gerçekten. Tövbe ya.
Siyah giyen adam, Meni adam. Yani yaratıcılık inanılmaz. 30 Ekim'de İspanyol Antena 3 televizyon kanalında yayınlanan Halkın Aynası adlı programda bir şey yayınlanıyor ve o aslında davayı kamu içerisinde çok çok garip bir yere döndürüyor. Bu programda Asunta'nın gözaltındaki anne ve babasının ses kayıtları yayınlanıyor. Ama bu ses kayıtlarının rızalar dışında alındığını hatırlatalım ve bu ses kayıtlarının dolayısıyla dava sürecinde herhangi bir şekilde işleme konu edilemediğini de tekrar hatırlatalım. Hücrelerinde birbirlerini duyabilen Rosario şöyle diyor: "Sen ve küçük oyunların, bundan kurtulacak zamanın oldu mu?" Alfonso da şöyle cevap veriyor: "Kapa çeneni, belki bizi dinliyorlardır." Bu arada sen ve küçük oyunların dediği kısım dizide sen ve küçük sapkınlıkların gibi bir şekilde çevrildi. İspanyolca'da nasıl ifade edildiğini bilmiyorum, İspanyolca bilmediğim için. Sapkınlıklar ve oyunlar hani bazı kelime değişiklikleri daha fazla etki yaratır. Bununla ilgili hani bilgisi olan İspanyolca bilen arkadaşlardan da yardım alalım. Bizim bulduğumuz bu kaynaklarda sen ve küçük oyunların diyor. Bunu da tartışabiliriz. Bu ifadeler resmi polis tutanağında söylediğim gibi yer almadı. Ancak duruşma öncesinde ve sonrasında devlet televizyonda dahil olmak üzere neredeyse tüm İspanyol medyası tarafından yıllarca tekrarlandı. Bunların gerçekliği hiçbir zaman doğrulanmadı. Resmi belgelere dahil edilmedi. Böyle bir şey basında yer alıyor. Resmi belgelerde yer almıyor. Dizide kullanılıyor. Hadi yani artık hani spoiler olarak zaten biz konuyu anlatıyoruz. Otur izlersiniz de. Dizide kullanılıyor. Az önce söylediğim gibi sen ve küçük sapkınlıkların şeklinde. Fakat bunun gerçekliği var mı? Yok, gerçi hani basında yer almış. Yani bu böyle olmuştur ama bu gerçekten söylenmiş mi, söylenmemiş mi bilemiyoruz. Ama sorgu hakimi bunu böyle cımbızla alıp bunun üzerine çok fazla gidiyor ve hatta basına da bu sorgu hakiminin bunu yaydığı fikirleri var arka planda.
O
Aralık ayı
Mayı'da çok pardon bir şey eklemek istiyorum. O tam ikinci bölümün son sahnesi değil mi? İğrenç bir sahneydi. Tüylerim diken diken
Evet.
oldu. Belirtmek isterim.
Hiç beklemiyordun değil mi öyle?
Beklemiyordum. Adamı düzgün sanıyordum o ana kadar. Neyse.
Evet. Aralık ayı sonunda Alfonso'nun yani babanın dizüstü bilgisayarı ve cep telefonu Santiago'daki evinde bulunup bunlara el konuluyor. Alfonso'nun avukatı mahkemeye Alfonso'nun kiralık evinden çıkacağını ve sanığın bilgisayarı ve telefonunun her zaman bu dairede olduğunu yazıyor. Polisin aradığı bu iki eşya 3 ay önce alınmamış dairesinden. Ancak o zaman aranan bilgisayar değil, yatıştırıcı ve ilaç gibi kanıtlardı. Dizide yine hani onu şey yapayım. Dizide diyorlar ki bu iki eşya bu evde değildi ilk aramalar sırasında deniyor. Ama bir yandan da şöyle deniyor. Hayır, ilk başta işte bilgisayar ya da telefon gibi şeyler aranmıyordu. Sadece yatıştırıcı ilaçlar, Zepam aranıyordu. Onlar alındı deniyor. Yani nasıl bir polis teşkilatı ev aramasında bilgisayara ve cep telefonuna el koymaz? Soru işareti. Ben bunun daha önce aranıp şimdi bulunduğunu düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum. Haziran 2014'te Alfonso'nun yüksek oranda Asyalı özelliklere sahip kadınları gösteren pornografik videolar ve görüntüler de dahil olmak üzere birçok pornografik web sitesini ziyaret ettiği basına sızdırılıyor. Bu durum babanın cinsel eğilimleri hakkında çok sayıda söylentiye yol açıyor. Bu video ve görüntülerin kaç tanesinin Asyalı kadınları tasvir ettiği hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmıyor. Memurların dizüstü bilgisayarın içeriğine ilişkin raporu sanığın sadece Asyalı kadınlarla ilgili değil, her türlü erotik ve cinsel web sitesini ziyaret ettiği sonucuna varıyor. Bu şununla birleşiyor. Sanığın Facebook sayfası çeşitli medya organlarında da yorumlanıyor. Sayfasına eklenen 264 kişi arasında işi kaplıcalar ve turizmle ilgili arkadaşları, kişisel arkadaşları ve Galicia basında veya televizyonda çalışanların yanı sıra birkaç yabancı Asyalı kız da var. Kaç kişi oldukları hiçbir zaman belirtilmiyor. Bu kızlar Facebook'ta erotik pozlar verdikleri fotoğraflarını paylaşmışlar. Ancak bu fotoğrafların hiçbiri sanığın Facebook sayfasında yer almıyor. Bu noktada Rosario'nun telefonundaki Asunta'ya ait fotoğraflar gündeme geliyor ve bu iki konu, Asyalı kadınları içeren pornografik görüntüler ya da işte Alfonso'nun bu tercihi diyelim. Bununla Asunta'ya ait fotoğraflar konusu birbirine geçiyor ve bir kamuoyunda bir katliama yol açıyor. Konu şu, kız bir okul gösterisinde bir kıyafet giyiyor, bir işte yani bale gösterisi gibi bir şey yapıyor ve bir kıyafet giyiyor. Sonra da bununla verdiği birkaç poz var fotoğrafta. Bu poz ve giydiği kıyafetler ve yapılan makyaj basında çok fazla erotik bulunuyor bu görüntü. Dolayısıyla davanın seyri de bambaşka bir yöne doğru ilerlemeye başlıyor. İspanyol medyasına yer alan çok sayıda makale ve program annenin eski cep telefonunda bulunan kızın fotoğrafları ile babanın bilgisayarında bulunan pornografi ve Asyalı kadınların görüntülerini birbirine karıştırıyor. Bu durum Alfonso Basteran'ın yani babanın pedofil olduğu ya da ebeveynlerin sapık veya ahlaksız oldukları yönünde genel bir kanı yaratıyor. Burası çok muallak bir yapı bence. Birincisi şu taraftan bakalım. Porno izlemek yani yetişkin pornosu izlemek hiçbir zaman suç sayılmaz. Bizim ülkemizde bazı sitelerin kapalı olması bunun yasak, kötü ya da işte ahlaksızca bir şey olduğu anlamına gelmiyor. İş 18 yaş eksi de 18 yaş altı konularda korkunç ve ahlaksız bir boyuta ulaşıyor. Bu bir. Asyalı ya da herhangi bir şey bu da Alfonso'nun kendi tercihi bizi ilgilendirmez. Fakat o fotoğraflar, bu fotoğrafları biraz konuşmak istiyorum Deniz.
Evet, onları bir konuşalım biz kesinlikle.
Evet, şeyden birazcık bahsedelim bu fotoğraflarla ilgili konuş. Yani bilmiyorum, fotoğraflar dizide gösteriliyor yani hani canlandırma şeklinde gösteriliyor şovla ilgili. Ya yani bir şov yapıyorlar işte bir bale gösterisi var. Onunla ilgili bir kıyafet giymiş çocuk. Ben şimdi bu tabii bir ebeveyn bakış açısıyla bunu değerlendiriyorum. Ben çocuklara bu tip kostümler giydirilmesini doğru bulmuyorum. Yani konu içerik ne olursa olsun bunun yani mesela bana Robin'in okulundan ya da işte herhangi bir gittiği aktiviteden, yani biz bu çocuklara bunu giydireceğiz deseler, böyle hayır kardeşim, benim çocuğuma bunu giydiremezsin. Bu ya değiştirelim ya benim çocuğum katılmayacak gösteriye derim. Çünkü yeni dünya düzeni sandığımız kadar naif ve temiz değil ve buna şey yapmasını istemem. Şimdi diyelim giydi, fotoğrafını çekiyorum. Şimdi bir canlandırma yapılıyor dizide. İşte iki türlü bir canlandırma var. Biri işte şey, Alfonso'nun ve Rosario'nun sapkınlığıyla alakalı bir canlandırma. Ya kararı sen ver diyor seyirciye. İkincisinde de aslında şöyle olmuş olabilir diyor. İşte çocuk o şeyden eve geldi, gösteriden kendini koltuğa attı, yığılmış bir şekilde, yorulmuş bir şekilde. Anne baba da hani zorla onu, yani hadi bir tane karemiz olsun ya bugünden anısı için fotoğraf çekiyor. Orada da erotik bir görüntü ortaya çıkıyor gibi bir şey var. Bununla ilgili de yine bir anne yorumu yapayım. Ben kal ya olmaz ya o, ya bende olmaz ya, oldu da böyle bir kare çektim. Ben o kareyi silerim mesela. Bunun böyle görünmesini istemiyorum telefonumda şeklinde silerim, kaldırırım. Yani ortadan mümkün olduğunca yok etmeye çalışırım. Çünkü her türlü verinin de her yere gidebileceğini düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun bu konuyu? Sen ne diyorsun bununla ilgili?
Ya şimdi şöyle dizi özellikle demin söyledim ikinci bölümün son bölümü biterken bizi hafif manipüle ediyor mu? Öyle olduğuna inanalım istiyor mu? İstiyor. Bunu da düşün diyor. Bir de Olcay'ın demin anlattığı adamın pornografik zevkinin özellikle Çin'le alakalı olmasıyla birleşince benim için alarmlar çalıyor açıkçası. Yani bu çocuğun
Tabii
neden
ki, evet.
Çin'den alındığına kadar ben bu durumda bunu sorgularım. Ve fotoğrafları
Tabii
ben
ki, evet.
rahatsız edici. Buldum abi, buldum. Yani buldum. Şeye bir şey
Ben
diyemem.
de buldum.
Evet yani şey çocuklar gösteriye ne giyiyor falan hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ama olacağı hakkıdır abi. Yani bilmiyorum.
Yani evet, işte orada da şey, yani bu sorgu hakimi bunların tabii çok fazla üstüne gidiyor ve dolayısıyla hani dizi buna, bu yönde seyrediyor. Ama amaç manipülasyon mu yoksa değil mi? Tabii basın bunu duyunca, yani böyle bir, ya Asyalı porno ne diyeyim işte takipçisi bir karakterin olduğunu duyan basın tabii ki üstüne gidiyor bu işin dolayısıyla. Bir de böyle bir fotoğraf var ortada. Çin kök, ya tabii ki insanlar bunun gerçekten de en başında Çin'den çocuk evlat edinme, ya herkes bitti de Çin mi kaldı sorusunu da sorduruyor. Ama bilmiyorum ya, beni de çok rahatsız etti. O fotoğraf beni böyle ay diye şey, yani kasılıp kaldım. Neyse, bunu ayrı bir tartışma konusu olarak bırakalım ve devam edelim. Rosario'nun avukatı fotoğrafları normal ve alakasız olarak değerlendiriyor ve polisin Assunta'nın cep telefonuna 9 aydır sahip olduğunu, ancak ebeveynlere karşı düşmanca bir atmosfer yaratmak ve jürinin görüşünü etkilemeye çalışmak için doğru zamanda basına sızdırılmasına izin verdiğini iddia ediyor avukat. Jüri üyelerinin seçilmesindeki zorluk nedeniyle duruşma erteleniyor bu arada. Jüriyi oluşturmak üzere kura ile seçilen 36 adaydan biri ölüyor, bir diğeri bulunamıyor. Üçüne önceden doldurmaları gereken anketteki yanlışlıklar nedeniyle savunma avukatları tarafından itiraz ediliyor ve 16'sı mahkeme başkanının kabul ettiği çeşitli mazeretler sunarak asgari 20 adaydan 4'ünü eksik bırakıyor. 13 Haziran'da başlaması gereken duruşma Eylül sonuna kadar erteleniyor bu yüzden. Duruşmanın ilk günü olan 29 Eylül'de jürinin oluşturulması için gerekli olan 4 aday 4 saatten fazla bir süre sonunda seçilebiliyor. Adaylardan 3'ü savunma avukatları, biri de iddia vakabı tarafından reddediliyor. Biraz şimdi şeyde ilerleyelim, dava seyrinden ilerleyelim. Jüri her iki ebeveynin de kızlarına Alfonso Bastera'nın, yani babanın satın almaktan sorumlu olduğu lorazepam olarak satılan bir ilaç olan lorazepamı, yani bir sakinleştirici, işte o başta saydığımız tüm o işlevleri yerine getirecek uyuşukluk veren o lorazepam adındaki ilacı tekrar tekrar ve ortak bir anlaşma ile sağladıklarının kanıtlandığını düşünüyor jüri. Ölümden önce en az 3 ay boyunca Temmuz ayında 3 kez ve 18 Eylül'de bir kez olmak üzere bu ilacı temin etmişler. Yani evde kutu kutu lorazepam var. Jüri ayrıca ölüm gününde anne ve babanın kızlarıyla birlikte babanın evinde yemek yediklerinin ve orada daha sonra etkisini gösterdiğinde kızı boğmak amacıyla mutlaka zehirli olan bir miktar lorazepam verdiklerinin de kanıtlandığını düşünüyor. Lorazepam ağızdan alındıktan sonraki ilk 45 dakika içinde etkisini gösterir. Ancak bir banka Asunta'nın öğleden sonra saat 17.21'de babasının evinde yemek yedikten sonra annesinin evine giderken dik ve hızlı yürüdüğünü gösteriyor. Yani hani yemekten sonra yeteri kadar geçti mi geçmedi mi? Soru işareti. Alfonso Basterra'nın babanın avukatı kapanış konuşmasında öğle yemeğinde lorazepam aldıktan sonra yarı koma halinde olması ve herhangi birinin onu görebilmesi veya sokakta durdurabilmesi durumunda kızın öğleden sonra 5'te yalnız başına dışarı çıkmasına izin vermenin tutarlı olmadığını savunuyor. Ve Asunta'yı saat 18.22 civarında babasıyla birlikte sokakta gördüğünü iddia eden başka bir tanık da yürüyüşünde anormal bir şey gözlemlemediğini belirtiyor. Jüri, şimdi bu tanığa geleceğim. Asunta'dan 3 yaş büyük olan ve 3 yıldır Alliance Française'de Fransızca derslerinde sınıf arkadaşı olan ve 21 Eylül günü öğleden sonra onu babasıyla birlikte sokakta gördüğünü iddia eden genç bir kızın ifadesine kulak veriyor. Bu genç kız o sırada erkek arkadaşıyla birlikte oradaki bir caddedeki bir spor mağazasından bir spor ayakkabı almaya gitmiş. Çıkarken de iddiasına üzere Asunta'yı ve babasını yakınlarda yürürken görmüş. Bir yaya geçidinde duruyorlarmış. Her ikisini de tanıyormuş ama selam vermemiş, yani o selam verme yakınlığında değillermiş. Tanığın bu arkadaşı, erkek arkadaşı onları tanımıyordu ve fark etmemişti haliyle. Ertesi gün sınıf arkadaşı Twitter'da Assunta Bastera'nın ölü olduğunu öğrendiğinde akrabalarına onu ve babasını önceki gün, önceki öğleden sonra gördüğünü söylüyor. Fakat hemen bunu şeye söylemiyorlar, yani gidip polise bildirmiyorlar. 2 ay sonra medyada babanın suça karıştığına ve o öğleden sonra neler yaptığına dair çok şey konuşulduğu için bu kızın ebeveynleri diyor ki gidip bizim artık bunu hakime ve işte yani mahkemeye anlatmamız lazım. Ortada bir tutarsızlık var diyor. O zamana kadar kızlarını böyle bir medyatik prosedürden uzak tutmayı ve isminin kamuoyuna açıklanmasını önlemeyi tercih etmişler. Tartışılır şeyi. Bu işte şeydeki ayakkabıya ait, hani ayakkabı almışlardı ya, buradan alınan fişler, kamera kayıtları tanıklık yapan kızın o gün gerçekten de orada olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda orayı çeken bu bir bankadan, bir bankanın güvenlik kamerası da orayı çekiyor, orayı kanıtlıyor. Duruşmada gösterilen tanığın satın alma bileti, satın alma fişi, barkodun okutulduğu an olarak akşam 6.21'i gösteriyor. Kasanın açıldığı saati de 6.22 gibi gösteriyor. Tanık ödemeyi yapar yapmaz hemen oradan ayrıldıklarını ve Asunta ile babasının yanından geçip gittiklerini gördüğünü ifade ediyor. Bu durumda Rosario ve Asunta'nın akşam 6.21'de Montalto'ya, yani kır evine giderken arabalarında görüldüğü zamanla bu bir tutarsızlık yaratıyor. Çünkü ya arabada olması lazım Asunta'nın ya da babasıyla bu işte bankanın güvenlik kamerasına yakalanmış olması, pardon, bankanın diyorum, tanığın görüş alanı içerisinde olması lazım. Ama bazı belgesellerde diyor ki ya şeyle arasında, fişle arasında, yani bu alışveriş fişiyle kasanın tarihlendirmesinin yanlış olabileceğini söylüyor. Ve başka bir belgesel, bu bizim izlediğimiz Netflix belgeseli söylemiyor bunu. Yani dolayısıyla kamera kaydının tarihi doğru olabilir. Ama fişle şey arasında, kasa arasında başka bir şey var diyor. Başka bir hata olabilir. Dolayısıyla tanık acaba ya başka bir gün gördü babayla kızı ve o gün gördüğünü mü sanıyor diye bir soru işareti de ortaya atıyor. Alfonso'nun da savunma avukatları tanığın Asunta'yı babasıyla birlikte ancak başka bir gün gördüğünü, çünkü Asunta ve babasının aynı sokaktan başka günlerde de defalarca geçtiğini iddia ediyorlar. Asunta yatıştırıcıyı babasının evinde almış olsaydı lorazepamın ağız yoluyla alınmasının maksimum etki göstermesi 1 saat sürerdi. Ve şey, az önce de dediğimiz gibi kameralara yakalandığı 6.21, 6.23 civarında gayet normal bir şekilde yürüyordu. Herhangi bir uyuşukluk durumu söz konusu değildi. Savunma avukatları bu kadar lorazepam alımıyla Asunta'nın o sırada koma halinde olması gerektiğini savunuyorlar. Jüri oy birliğiyle, tüm bunları dinleyen jüri oy birliğiyle Rosario'yu anneyi ve Alfonso'yu babayı, kızları Asunta'nın ölümünden suçlu buluyor. Aylarca sakinleştirici verdikleri ve boğarak öldürdük, daha sonrasında da boğarak öldürdükleri sonucuna varıyorlar. İkisi de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılıyorlar. 16 Mart 2016 tarihinde Galicia Yüksek Adalet Mahkemesi her iki ebeveynin avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusunu reddediyor ve 18'er yıl hapis cezasını onaylıyor. 22 Kasım'da Yüksek Mahkeme Alfonso'nun cinayet işlendiği iddia edilen evde bulunduğuna dair bir kanıt olmadığını kabul ederek savunmanın itirazlarını reddediyor. Ancak Rosario ile eşit düzeyde yer aldığı ve suç eyleminin gerçekleştirilmesine yol açan temel eylemlere müdahale ettiği için onu yine de mahkum ediyor. Haziran 2017'de Anayasa Mahkemesi Rosario'nun savunması tarafından yapılan amparo başvurusunu reddediyor. Amparo başvurusu nedir? Temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlali nedeni halinde bireylere kanunla düzenlenecek durumlarda ve şekillerde en üst mahkemeye başvuru hakkı veren bir yargı yolu. Bu da diyor ki yani Rosario'nun savunma avukatı bu işi artık basın yönlendirmiş durumda. Çok fazla karışıklık ve saçma bilgi kirliliği var ve duruşmanın seyrini tamamen artık kamu gücü üstlenmiş durumda. Yani gerçekler yok, kanıtlar yok diyor. Aynı şekilde Alfonso'nun avukatının istifasının ardından mahkeme tarafına atanan bir avukat da pardon, Alfonso'nun avukatı istifa ediyor. Onun yerine mahkeme tarafından bir avukat atanıyor. O da temyiz başvurusu yapıyor fakat bu temyiz başvuruları da reddediliyor. Assunta'nın anne ve babası aynı hapishanede olmalarına rağmen hapse girdiklerinden beri mahkeme dışında bir daha hiç görüşmediler. Cezadan sonra da herhangi bir ilişki sürdürmediler. Rosario yalnız cezaevinde iki kez intihar girişiminde bulundu. 24 Şubat 2017'de Pontevedra'daki Alhama cezaevine nakledileceği duyurulduktan sonra biriktirdiği uyku haplarını içti ve bilinci kapalı bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra cezaevine nakledildi. 12 Kasım 2018'de yeni cezaevinde boynundaki eşofman ipiyle kendini duşta asarak canına kıymaya çalıştı. Ancak başka bir mahkumun aniden ortaya çıkması onu kurtardı. 12 Kasım'da derin depresyon nedeniyle cezaevi revirine yatırıldı. 22 Mart 2020'de Avila'daki Brieva Kadın Hapishanesi'ne nakledildi. Kendisine intihar karşıtı protokol uygulandı. Bu protokol cezası boyunca toplam 6 kez uygulandı bu arada ona. Yine de Rosario 18 Kasım 2020'de cezasını çekerken kendini çarşaftan yapılmış bir kemerle pencereden sarkıtarak intihar etti. Dolayısıyla kendisi de ölmüş bulunuyor artık. Şimdi gelelim teorilere sevgili Deniz. Sana şimdi teorileri anlatacağım. Buraya kadar söylemek istediğin bir şey var mı?
Ay iyi ki ölmüş ya. Vallahi iyi ki ölmüş. Yani anneden
Kızma.
bahsediyorum.
Yani, evet. Yani, evet bence de. Çok büyük bir depresyon durumu söz konusuymuş bu arada Rosario'nun yani. Teoriler şunu söylüyor. Bunların mali durumu iyi gitmiyor diyorlar. Ve önce Rosario'nun anne ve babasını öldürüp 1 milyon dolarlık bir mirasa kondular. Assunta konuyu biliyordu. Kızı susturmak için lorazepam verdiler. Ama işin biraz cılkı çıktı bu lorazepam konusunun. Ve baktılar ki bu öyle uyuşturmakla şununla bununla olmayacak. Kızdan tamamen kurtulmaya karar verdiler.
Olabilir elbet ama bence bu değildi. Şeye de katılıyorum. Gerçekten de bir şey mali durumları galiba iyi gitmiyormuş, tabii ki tam olarak bilemeyiz ama bence gerçekten anne ve babayı da öldürmüş olabilirler. Ama daha
Evet.
sonra işte küçük kızı bu yüzden öldürdüklerini düşünmüyorum. Yani onu cover etmek için küçük kızı öldürdüklerini bana zorlama geldi. Sen ne düşünüyorsun?
Bana da biraz zorlama geldi yani öldürmüş olabilirler annemi ve babayı da evet ama bilmiyorum yani Asunta tarafını etkilemez diye düşünüyorum.
Evet.
Evet şimdi diğer bir konuya gelelim. Rosario sevgilisini saplantı haline getirmişti. Bu arada sevgilisi de evli ve yeni bir çocuk sahibi olmuş o sırada Rosario ile ilişki içerisine girdiğinde ve bu işler açığa çıktığında işte e-mailleri aracılığıyla Alfonso öğrendiğinde ve bu kendi depresyonu arttığında Rosario'nun adam şey ya ben seninle uğraşamam moduna geçiyor ve aslında Rosario'yu biraz kendi başına bırakıyor. Çünkü orada kurtarılması gereken kendi hayatı var, yeni bebeği var falan filan. Rosario tabii buradan dolayı baya bir kötü hissediyor kendini. Şimdi diyor ki bu teoride kocasından kurtuldu tamam bu şeyden kendi hani o istemediği evlilikten kurtuldu ama artık ergenliğe girmiş hırçın bir kızı vardı. Ve bu kız yüzünden, yani bu kızla uğraşması gerektiği için, yani normal olarak evladın varsa, çünkü hayatının bazı şeylerinden fedakarlık yapman gerekiyor. Çünkü bunun için zaten çocuk sahibi olursun. Bir de sen gidip üstüne evlatlık almışsın. Yani doğum sebebiyle olan da bir şey değil. Bayağı kendi hür iradenle buna karar vermişsin yani. Bu yüzden hasret çektiği bu aşkı yaşayamadığına inanmış Rosario bu teoriye göre. Eski kocası da dibinde, aynı sokakta oturuyorlar. Sürekli bir müdahale var. Yani Asunta sebebiyle zaten hala bağlılar birbirlerine, yani işte karar almaları gerekiyor. İstediği kadar hani ondan kurtulamadı. Dolayısıyla diyor ki benim bu adamdan kurtulup istediğim gibi bir aşk yaşayabilmemin tek yolu Asunta'yı ortadan kaldırmak. Ve çok zorlandığı için onunla baş etmekte, işte ne bileyim, mesela gidip sevgilisine gidiyormuş atıyorum, ya da baba da şey yapıyormuş, işte Asunta'yı evde bırakıp dışarı takılmaya gidiyormuş. Ve bunları rahat yapabilmek için kıza lorazepam verdiler, uyuşturdular. En sonunda da böyle bir fikir geldi. Çocuğa yüksek doz lorazepam verdiler, kırsaldaki eve götürdüler, yastıkla ya da herhangi başka bir şeyle boğdular, bağladılar. Ve şey, ha bu arada o sicimden bir şey çıkmıyor, şöyle çıkmıyor. Yani ikisinin aynı sicim olup olmadığını belirleyemiyor şeyler, adli tabipler, adli tabip diyorum işte, şeyler, görevliler. Oradan bir şey çıkmıyor ki, bu da zaten şeyde anlatılıyor, dizide. Buyurunuz.
Olabilir. Bir de aklıma takılan şöyle bir nokta var. Seninle de konuşmak istiyorum. Aslında birincil dereceden kanıtımız yok. Sadece kızı zamanla uyuttuklarını biliyoruz. İşte o ilaçların verildiğini biliyoruz. Sanırım ikincil olur bu. Söylediklerinin yalan olduğunu biliyoruz. Şey, demeçlerinin yalan olduğu kesinlikle
Evet.
ortada, değil mi? Aslında fiziksel kanıtlarımız bunlar bizim şu an için.
Evet, aslında bu kadar, evet.
Ya bence şey, kesinlikle aile işledi. Ama mesela ben şeyi de bir düşündüm. Değil ama işte bu galiba bu sevgilisinin karısı da olayı biliyormuş. Belgeselde ondan da bir bahsediliyor. Ama işte o sıralar başka yerde olduklarını da biliyorlarmış onların galiba. Yani şey, onları da şey tamamen elemek için söylüyorum. Yani bu cinayeti
Evet.
%99 anne ve baba işledi. Bu şeye katılıyorum. Şey, kadın belli ki dediğin gibi işte ağır bir depresyonda. Sevgilisi de bununla uğraşmak istemedi. Belki çocuğun olması ağır geldi ona. Yani benim zaten bebeğim var, bir de bunun ergen evlatlık çinlisiyle mi uğraşacağım dedi. Ve bence kadın bu yüzden kurtulmaya çalıştı. Adamın sapıklığı koca bir soru işareti. O bir yere
Evet.
bağlanmadı. Ama ben bu teoriye şu an için yakınım ya. Sen?
Bana da yani çok ağır geliyor. Kadın ağır bir depresyon hastası ve bu bayağı karanlık bir bölge. Yani çok sağlıklı düşünülebilen bir yer değil. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmış olabilir. Alfonso da karısına çok büyük bir saplantıyla bağlı olduğu için belki hani doğrudan işin içerisinde olmasa bile o covering tarafında, yani o bu işi hani örtbas etme aşamasında o da dahil oldu diye düşünüyorum kadına. Fakat bir avukat olarak nasıl bu kadar kendisiyle çelişen ifadeler verdi Asunta? Ay, Asunta diyorum, şey, Rosario. O da tartışılır yani, gidip orada şeyi karıştırmak, mesela olay yeri inceleme, eve geldiğinde gidip yatak odasına o ipin olduğu çöp kutusunu karıştıramazsın yani abi, illaki farkına varır insanlar yani.
Bir de şey, dizide şu da vardı, muhtemelen gerçektir o da. Kadın sanırım güncel olarak avukatlık yapmıyordu en azından bir
Evet.
süredir. O yüzden işte ya sen ne anlarsın, sana bir avukat verelim biz falan diyorlar. Kadın istemiyor, orada da bir ego yapıyor bence. Yani buradan da zaten kadının ciddi psikolojik sorunları ortada. Yani tamam, belki ben masumum, avukata ihtiyacım yok gibisinden bir şey de olabilir. Ama bu kadar mı düşünmüyorsun? Belli ki çocuğunu öldürdün yani.
Yani evet,
Hukuka
şey
daha
var.
hakim bir avukat bulabilirsin.
Yani ya da ne bileyim ya, her hukuk, ya hukukun branşları var yani.
Evet.
Her şeyi bilemezsin ki. Efendim, bir diğer teori, Alfonso aldatılmayı kendine yediremedi. Kadına yeniden sahip olmak için her şeyi kurguladı. Onu kendine bağımlı hale getirdi ve sonunda kızdan kurtularak iki kişilik birlikteliklerini yeniden kurmaya çalışmayı amaçladı. Hatta Temmuz'daki eve biri girdi hikayesi de aslında bunu ilk denemesiydi. Dolayısıyla Alfonso'yu tanıdıkları için o köpek havlamadı eve girdiğinde ve olay bu. Ya belki Rosario biliyordu Alfonso'yu ya da bilmiyordu yani. Bir de böyle bir şey söz konusu.
Ya evet, o olayı çok konuşmadık. Onu biraz konuşalım. Yani onun babası olduğunu fark etmez miydi? Belki işte kafası siyah giyinen adam, pardon. Belki fark etmeyebilir ama boyu posundan anlamaz mıydı? Zeki bir çocuk ama
Evet.
o herhalde yani.
Ya da yani onun gönderttiği biri olabilir yani. O ama gerçi o zaman köpek avlardı.
Gerçi evet.
Evet, yani bilmiyorum, olabilir. O gerçekten şey konuşulmadı yani. Onu şey yapmadık. Peki şey olabilir mi? O Temmuz'daki olay Rosario siyah giyinen biri olup onu, kızı o gün boğmaya çalışmış olabilir mi?
Evet.
Olabilir yani.
Olabilir. Olabilir.
Yani tamamen onun kurgusal şeyi olabilir bu. Çünkü
Şundan
eve
dolayı olabilir.
girmemiş kimse yani. Hani tamam Alfonso girdiğinde köpek avlamayacak okey. Ama başka da bir şey yok ortada. Gürültü yok, patırtı yok. Yani köpek illaki oradaki o çatışmadan şeyden bir tepki verecek ve havlayacak. Yani şu benim Hinata bile en ufak sesle havlıyor sonuçta yani.
İki şeyden dolayı sana katılıyorum. Birincisi, zaten bu olayı bilen kadınla çocuk. Yani başka gören eden yok
Evet.
ve kadının beyanı var orada. İkinci olarak da kızı zaten uyuşturuyor. O gün de
Evet.
uyuşturmuştur ve kız anlamamıştır neyin ne olduğunu. Ah yavrum ya.
Evet ya, çok büyük şey ya, yani inanılmaz bir şey ya. Bir yerini bir yerden gidiyorsun, bir de alıyorsun yani ve hiçbir sorumluluğun yokmuş gibi, iğrenç bir şey ya. Bu tamamen ama şeyde hemfikiriz değil mi? Kadının adamın yaptığından
Evet.
hemfikiriz ya,
Evet,
yani
evet.
o.
Bir tek şey bende soru işareti. Adam hala kadını seviyor, hastayken bakıyor. İşte aldatılmasına rağmen yanında duruyor. Sapıklığından hala emin değilim. Bence sapık ama
Yani.
neyse, onu ignore ederek bir teori ortaya atacağım. Adam küçük kızdan kurtulmak istemez ki. Kadınla, eski karısıyla konuşacağı bir konu bu. Ortak bir şeyi. Ama ya
Evet.
da işte kadın da şey diyor, asıl sorun bu zaten deyip adamı öldürtmeye de itmiş olabilir. Bilmiyorum.
Belki de bilmiyorum. Ya yani orada böyle bir şey durum var. Çok değişik bir şey var yani. Alfonso'nun ne kadar dahil olduğunu bilmiyorum. Ya yani şeyde benim kafam oturmuyor ya, yani o gerçekten o çocuğu bu Asyalı
Porno.
şey fantezi ve porno şeyi için bu kadar kötü değillerdir herhalde ya. Bu kötülük seviyesini düşünemeyecek kadar kötü bir şey bu benim için yani.
Fakat bedeni yakmaları da çok büyük soru işareti olacak.
Evet, bir daha yani şey, of bilmiyorum. Çok garip. Yani şey, dizi ve bu bölüm hakkındaki tüm fikirlerinizi konuşalım ve tartışalım.
Evet, biz işin içinden çıkamadık. Çıkamıyorum.
Evet.
Yani bir daha mı izleyeyim? Ne yapayım? Ne izleyeyim? Birinden
Bu arada bence
ayrılacak.
oyuncular çok iyi şeyde. Ya yani çok iyi oynamışlar bence yani.
Şöyle, ilk izlerken ben de fark etmedim ama sonra aklımda dizi belgeselmiş gibi kaldı. Yani gerçek görüntülermiş gibi kaldı. Bu da onun başarısını gösterir diye düşünüyorum.
Evet, güzelmiş, başarılıymış. Efendim izlemediyseniz izleyin. Yani gerçi şu noktada izlemeniz de bayağı her şeyi anlattık ya. Öyle
Yani.
izleyin. İzlersiniz.
Ama ne olur yorum yapın. İşin içinden çıkamıyoruz. Bizi de yönlendirin.
Evet.
Çünkü siz bir yorum yapınca ben şey diyorum. Aa, bu çok haklı diyorum. Biri tam alakasız bir şey. Ya bu da haklı aslında diyorum.
Siz haklısınız.
Dur, çok şey, olumlu kapatmaya çalışalım mı ya?
Hadi ne yapalım? Ne yapalım? Ne
Ay.
yapacağız? Söyleyeceğiz. 90'lar Türkçe pop'un çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.
Bu arada farkında mısınız? Mayıs'ın ortası geliyor. Biz Haziran ortası gibi biraz yattar artık. Biraz ara.
Ya evet. Evet, kusura bakmayın. Bir bölüm arası veririz artık. Bazı hak edilmiş tatiller var burada.
Lütfen yani. Geçen Olcay'la konuşuyoruz. Ne zaman ara veririz? Ya aa dedim, o zaman geliyor. Ay, özleyeceğiz sizi be.
Aman evet. Üf, neyse. Döneriz biz hemen gene.
Sana bir itirafta
Ne?
bulunacağım. Başka yeni bir en yakın arkadaşım var. Hayır, öyle bir şey değil. Ben bu aralar Gürcü rap dinliyorum.
Rap mi? Abi Arap rap'ten Gürcü rap'e ne ara geçtik ya?
Şimdi o Arap rap değil öncelikle. Yani Arap ezgileri olan Fransızca şarkıların bazı rap versiyonlarını dinliyor
Hayır,
olabilirim.
hepsi yani, bak Arap dedin, Fransız dedin, rap dedin. Ya ay, üçleme combo yaptı bana şu anda.
Sevdiğim
Gürcü rap
şarkıları
nasıl?
Gürcü rap çok güzel. Gürcistan'a gittik ya biz 2 gün 3 gün
Evet.
neyse işte. Oradayken böyle işte bir tane bara gittik. Barda bir tek biz vardık. Hatta işte hadi sevdiğiniz şarkıları siz açın dediler bir noktada. Baktılar kalkmıyoruz. Onlara saçma bir Fransızca şarkı açtım. Kıyamam. Spotify'da yok. YouTube'dan açıyoruz falan böyle. Enteresandı. Neyse. Onlar da Spotify yaygın değil galiba. Orada baktım böyle Gürcülerin ne kadar güzel şarkıları var. Gürcistan'dan döndükten sonra bir süre böyle Gürcistan Top 50 şarkılarını dinledim böyle. Oradan böyle Gürcü rap dinledim. Böyle.
Ay, bir şey soracağım. Sevgili dinleyicilerimize de sormak istiyorum. Yapalım mı size bir Spotify listesi ve birbirinden alakasız
Bence istemezler ya. Kim benim
Arap
müzik
rap,
kim bilmek ister ki?
Gürcü rap, benden Türkçe pop, bir de benim eski şeyden metal, böyle birbiriyle alakasız bir abi
Olur.
çok kötü olabilir. Hiçbir yerde çalamayacakları bir liste oluşturabiliriz istiyorlarsa.
Kulaklarınız kanayacak. Ya bir de işin kötüsü benim evde en sevdiğim şey biliyorsunuz The Voice manyaklığımı falan geçiyorum. Ondan sonra YouTube'a Extra Voice diye bir kanal var. The Voice Fransa'nın şarkılarını anında koyuyorlar. 24 saat içinde koyuyorlar. Neyse ben onları tekrar tekrar dinliyorum. Böyle bir onda oturuyoruz mesela bir şey konuşuyoruz sessizlik oluyor ben böyle açayım mı bir şarkı gerçekten
Gürcülette. Hadi
eşime sabırlar diliyorum buradan
de
teşekkürler
bir ol kardeşim. Allah sana sabır ver. Bana arada yolluyor. Ben dehdehleyebiliyorum ama senin öyle bir şansın da yok.
tamam bir şey soracağım sana Hija diye bir
Evet.
kız var onunla Viyana'nın sana düetini yolladın mı?
Yok, göndermedin. Gönder, tamam, dinleyeceğim. Tamam, gönder, dinleyeceğim ya.
O kadar güzel bir düet ki. Şimdi bunu kapatıp editlerken şey yapacağım. Arkadan onu açacağım. Böylece edite de konsantre olamayıp editleyemeyeceğim. Sadece onu dinleyeceğim.
Allah kahretmesin. Tamam, hadi gönder, dinleyeyim ben de.
Ay, hadi görüşürüz.
Görüşürüz. Bay bay.